Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol sana.
İyilik benden de.
Ne
Haberlere
yapıyorsun?
bakıp duruyorum. Son 24 saatte çok acayip acayip saçma sapan şeyler oldu.
Ne gibi?
YKS ücreti belli olmuş. 700 lira belirlemişler. Sınav şey başına, oturum başına toplam 2100 lira ödeyecekmiş sınava girmek isteyen. Yani abi yani 2100 lira %80'in 20 bin lira maaş aldığı bir ortamda çok yüksek bir para bence.
Doğru.
Ya acayip bir durum var orada. Onun dışında yani özel sektörle ilgili çok ciddi şeyler çıkıyor. Yani canlarını okuyorlar insanların. Oğlu hastaneye kaldırılmış acile. Adam izin istiyor, diyor ki oğlumu acile kaldırmışlar, gideceğim. Müdürler inanmamışlar adama, göndermemişler adamı. Birkaç saat içinde çocuk hayatını kaybetmiş. Hepsi buradanın kuryesi bir kadının evine zorla girmeye çalışmış. Ve bayağı organize girmeye çalışmış. Apartmandan kadının sigortasını kesmiş. Kameraları kapatmış. Bilmem ne yapmış. Evde o
Planlı
sırada
program.
planlı programlı. Yani kadının misafiri olmasa evde o sırada ne olacağını kimse bilmiyor. Bir de sonra hepsi burada demiş ki bizim adımızı lekeledi bu kadın. Davacıyız biz. Özür dileyeceğine. Acayip acayip işler. Epstein'da isimler büyüdü. En tepelere doğru gitmeye başladı. Zaten anında yayın yasağı gelmiş. Sosyal medya yasağı ile ilgili çocukları korumak için yapıyoruz. Ya abi her gün parkta öldürülüyor bu çocuklar. Akran zorbalığıyla ölüyor. Çalışırken ölüyor. Sevgilisi olduğu için ölüyor. Sosyal medya mı problem burada? Arkadaşlara top oynadığı için çok gürültü yapıyorsun deyip 8-10 yaşında bir tane çocuğu pompalı tüfekle öldürdüler ya. Geçen bu sosyal medya mı yani buradaki kabahat? Abuk sabuk işler. Baktıkça bir şey çıkıyor. Abi İstanbul'da manyetometreyi kapatmış Kandilli.
Gördüm.
Ve bunu biz Türkiye'deki haber kanallarından öğrenmiyoruz da yabancı basında yabancı bir tane uzmanla konuşurlarken İstanbul'la ilgili hiç sinyal alıyor musunuz diye soruyorlar adama. Adam da diyor ki manyetometreyi kapattılar, nasıl alacağız? Biz onu görünce haberimiz oluyor bunun kapandığını. Kepazelik, o Samsun Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı vardı. Çok büyük bir skandaldı. O tahliye olmuş mesela. Yani niye tahliye oldu bilmiyoruz. Değişik değişik haberler, bilmiyorum abi, kafam allak bullak oldu. Yani biz kötü bir şey konuşmayalım dedikçe üstümüze üstümüze geliyor.
Bakmasam da olmuyor. Baktıkça gerisi gelmiyor. Bir şey diyemiyorum abi ya. O şeye girersek oradan yine çıkamayacağız. Bugünkü programın formatı çünkü bizim için hani farklı bir şey konuşalım. Biraz da tarihle alakalı olarak da. İşte malum 14 Şubat Sevgililer Günü. Yani aslında bu tip günlerle alakalı durumlar tabii çok değişti. Biraz da popüler kültürün malzemesi olarak kullanılıyor. İşte klasik, işte kapitalizm bundan her şekilde faydalanıyor vesaire gibi durumlar var. Oralara çok girmeden. Ama bir yandan da tabii şöyle bir gerçeklik de var. Hani bunları konuşabiliyor olmak için de bahsettiğimiz işte Maslow'un piramidindeki aşağıdaki katmanları bir çözebilmek lazım. Oralar bir türlü çözülmeyince bu sefer sadece ve sadece şeklen belli bir günün kutlanması seviyesinde kalıyor. İşte o günde artık hani kutlama mevzusu da gerçekten çok insanlar kutluyor mu? Yoksa belli bir ritüeli mi tekrar gerçekleştiriyor? Ya da işte bir vesile mi oluyor bir şeyler söylemek için, almak vermek için? Bilmiyorum.
Ticari micari bizim için de işte bir nefes alma arası gibi oldu. İyi oldu bence. Bir gündemden uzaklaşalım. Hani biraz da sevgiden mi bahsetsek? Şakasını yapıyorduk. Hazır günü gelmişken, sözü açılmışken birazcık böyle bir biz de rahatlama programı yapmış olalım.
Tarihiyle alakalı ya birazcık böyle hani mitleşmiş çok fazla şey var tabii. Her konuda buna benzer her konuda olduğu gibi. Ama hani okuduklarımdan anladığım özetle çok böyle şeye detayına girmeden, çok efsaneleştirmeden işte hani Batı'da Aziz Valentin olarak tanımlanan, gerçi işte üç farklı Aziz Valentin'den bahsediliyor. Farklı farklı zamanlarda yaşamış ve ölmüş ve bu konuyla ilişkilendirilebilecek ama en anladığım kadarıyla kabul gören 14. yüzyıldaki bir söylenceye dayanıyor bu arada ama Aziz Valentin'in yaşadığı dönem Roma dönemine tekabül ediyor. İşte 3. 4. yüzyıllar ve işte Roma'daki askerlerin evlenmesi malum yasak. Yani savaşmaya konsantre olabilsinler diye. O dönemde yine de tabii ki insanları bir yere kadar engellemek mümkün. Bu Roma'daki askerlerin işte sevdikleri kadınlarla evlenebilmeleri için vesile olduğuna dair bir şey var, bir efsane var. Hatta kendini de şey yaparak, riske atarak falan. Hatta neticesinde de işte o da bir şekilde idamla cezalandırılmış falan filan. Yani ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilmiyorum. Yani inanmak, inanmamakla alakalı değil. Sadece öyle bilgi olarak geçmek istedim. Aslında bunun bu arada 14. yüzyılda söylence olarak yayılmasının muhtemelen sebeplerinden bir tanesi de yavaş yavaş işte Orta Çağ'dan, Orta Çağ'ın daha doğrusu sonlarına doğru romantik döneme geçiş. Özellikle işte İngiltere'de Shakespeare'le başlayan, sonrasında devam eden hani edebiyata, resme, şiire, farklı farklı alanlarına sirayet eden bu ikili ilişkilerin romantize edilmesi durumu. Ki öncesindeki dönemde zaten malum işte evliliğin mülkiyet ve çocuk sahibi olmakla alakalı bir motivasyonu var. Genelde insanlar evlilikleri öyle çok fazla romantize etmiyorlarmış o dönemlerde. Birazcık işte arazilerin birleştirilmesi, ortaklık kurulması ve neticesinde de işte legal olarak çocuk yapılması ve o çocuğun da annesinin babasının belli olması falan gibi bir bakış açısı varmış. Sonraki periyotta yani hani birazcık daha modern döneme geçerken tabii konular çok fazla şekil değiştirdi. Yani bu Rönesans'ın akabindeki romantik dönem ve o zamanki bu kavuşulamayan aşklar, bu destansı hikayeler falan tabii modern dönemde biraz daha ayakları yere basar bir noktaya geldi. Zaten malum hani her hikaye sonuçta ne kadar uzun süre dilden dile konuşulursa o kadar efsaneleşmeye meyilli oluyor. Ama modern dönemi hepimiz zaten içinde olduğumuz için, gördüğümüz için, bildiğimiz için yaşıyoruz. Burada birazcık ben yakın geçmişle bugünü kıyaslama, biraz da belki ileride nasıl olacak konusunu konuşmak istiyorum ama.
Abi bu Aziz Valentin'den önce aslında Antik Roma'da kullanılan bir pagan festivali bu. Ve sevgililer günü çok ironik özü hayvanları kurban ediyorlar. Kurban edilen hayvanların derileri yüzülüyor ve bunlarla kadınları dövüyorlar abi. Bunun da kadınların doğurganlığını arttıracağına inanıyorlar. Çok büyük bir şiddet var baya yani o
Abi,
rahipler.
ama sen her zamanki gibi sert olanından girdin.
Ama bu aşk maşk değil yani ilk çıkışı böyleymiş çünkü bunun. Dövüyorlar kadınları ve kadınlar kaçmaya çalıştıkları zaman sokaklarda rahipler kadınların kollarını bacaklarından tutup öyle dövüyorlarmış. Yani baya büyük şiddet var orada. Ve onun böyle bir aşk festivaline, sevgililer gününe dönüşmesi bana çok ironik geliyor.
Ya bu bilmiyorum abi ya. Yani ben hani kaynaklarda böyle bir şeye rastlamadım. Sen görmüşsündür, bakmışsındır belki. Ama şey yani girdiğim kaynaklarda zaten şey tarzında yazıyor. Yani bununla ilgili farklı farklı muhtelif işte hikayeler mevcuttur diye bir başlayan ve akabinde de farklı farklı hikayelere evrilen bir şey var. Şimdi benim için zaten önemli olan asıl ya da daha doğrusu konuşmak istediğim kısım yakın geçmişten bugüne ve bugünden yakın geleceğe bu konunun nasıl evrildiği. Yani aslında yani sevgi Sevgililer Günü tabii ki bir şekilde sembolik bir gün ve o günün anlam ve öneminden ziyade aslında burada ikili ilişkilerdeki genel seyir ve bu ikili ilişkilerdeki belli aslında şeklen yani manenden maddene dönen bir akış durumu var. Aslında şöyle düşünürsek eğer Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet döneminden sonra işte bir savaşlar dönemi var malum. O yüzden bana son 50 yıllık geçmişi konuşmak belki biraz daha anlamlı geliyor. Ondan öncesinde zaten büyük şehirlerde tabii her zaman başka şekilde yaşanıyormuş ama iki ilişkilerin ana mantığı yine işte birilerini evlendirme mevzusu ve ortada aslında yani en azından başlangıçta bir ilişki yok, bir diyalog yok, bir tanıma süreci yok vesaire. İşte hani istemeyle devam eden, birçok yerde başlık parası vesaire gibi devam eden ya da konuşulan durumlar var. Burada da yani işte toplum ve ailelerin bakışı konusu benim için önemli. Yani toplum nasıl bakıyor, aileler nasıl bakıyor bu ikili ilişki içerisinde olabilecek insanlarla alakalı ve sosyal çevrede bu konular nasıl yaşanıyordu? Yani ikili ilişkiler nasıl başlıyordu? İnsanlar birbirleriyle nasıl tanışıyorlardı? O diyalog nasıl devam ediyordu? Sonra nereye doğru evriliyordu kısmı? Ya benim kendi işte gördüklerim, duyduklarım, okuduklarım neticesinde tabii ki farklı farklı şehirlerde farklı medeniyet seviyeleri var. İşte büyük şehirler dediğim gibi keza öyle. İşte bazı Anadolu şehirlerinde biraz da sanayinin gelişmesiyle oralarda işte fabrikalar, çalışan beyaz yakalılar vesaire derken belli işte sosyal haklara erişimle alakalı, sanatla alakalı aslında insanların hayatının daha fazla içinde o sosyallik varmış. İşte insanlar konserlere gidiyorlarmış, danslar ediyorlarmış. Biraz da o sırada o dünyadaki popüler kültürün de hakimiyeti o yönde. Hepimiz biliyoruz işte 50'ler, 60'lar, 70'ler nereye doğru evrildi. Ve burada şöyle bir şey var. Aslında bir yerde bir uluslararası bir entegrasyon çabası var. Yine de laf söz olur mu, kim ne der, bir ikili ilişkinin evrilmesi gereken yer mutlaka evliliktir ve neticede evlilikle neticelenecekse bu yaşanmalıdır gibi bir bakış açısı aslında varmış. Hatta işte anne babalarımızdan falan duyduğumuz işte uzun süreler belki yüz yüze çok fazla görüşememe, mektuplaşmalar, işte olaylar hani ailelerin tanışması noktasına doğru gitmediği sürede bir araya gelmeyle ilgili belli engeller varmış. Herkes için olmayabilir. Ben genelinden tabii ki bahsediyorum. Bazı insanlar belki bunu hayal bile edemiyorlarmış. Bazı insanlar istiyorlarmış ama imkanlardan dolayı belli bir hassasiyet gösteriyorlarmış. Şimdi oradan bu zamana doğru gelirken ki dediğim gibi 50 yıllık geçmiş aslında çok da uzun bir geçmiş değil. Orada günümüze gelene kadar ki kısımda çok hızlı bir değişim ben görüyorum. Yani bu ekstra mahremiyet, az görünürlük, az bilinirlik seviyesinden her şeyin abartılı derecede ortaya çıktığı ve çok bilinsin, çok görünsün noktasına çok hızlı bir şekilde geçti gibi geliyor. Yani daha arada hani tamam X, Y, Z kuşakları falan ayrı ama hani bir ebeveyn var. Yani daha sonra iki ebeveyn var. Onların çocukları. Netice itibariyle arada başka bir kuşak yok yani. Yani yaş grubu olarak var ama ebeveynlerini rol model olarak görmüş. Onlar tarafından yetiştirilmiş. Çocukların şu andaki internetin ve sosyal medyanın çok yaygınlaşmasından sonra ikili ilişkilerini yaşama biçimi. Yani anneleriyle babalarının yaşam...
Yani bizim kuşağımızın çocukları değil mi?
Hayır, bizim anne babalarımızla bizim aramızdaki fark gibi. Yani bizim yaşımızdaki insanların ebeveyn oluşundan sonra ki çocuklarla alakalı olan fark zaten bambaşka. Benim söylediğim bu 50 yıllık geçmişten bugüne kadarki kısımda bahsettiğim bizim ebeveynlerimizle biz arasındaki farktan bahsediyorum. Ya benim gördüğüm aslında bizim toplumumuzda birçok şey. Bunun içerisine bence demokrasiyi de dahil edebiliriz. Çok tepeden inme ve hızlı bir şekilde yaşanmış. O yüzden de bazı değer yargıları tam olarak oturmadan yani dikte edilerek ve olması gerekenler üzerinden devam etmiş. Ve bu noktada da yani ne toplum ne insanlar aslında olan gelişmelere çok da hazır değiller. Yani bence sosyal medyanın da ya da internetin önce diyeyim sonra da sosyal medyanın. Çünkü sosyal medya daha çok yaygın değilken de internet üzerinden netice itibariyle insanlar birbirleriyle karşılaşabiliyordu, denk gelebiliyordu vesaire. Tabii ki bunda üniversite sayılarının artması, insanların bir kampüs hayatı görmesi ve okul sürecinin uzaması ve oralarda da en azından karşı cinsle birbirlerini sosyalleşebilmeleri etkisi de var. O daha önceden başladı zaten. Şimdi hani benim fikrim önceki dönem gerçekten imkansızlıklarla dolu bir dönemmiş ve o imkansızlık durumu insanları gerçekten zorda bırakıyormuş ve çok uzun süreçler yaşanıyormuş. Yani sadece iki insan aslında bir araya gelebilmesi için. Yani evlilik bağı olup olmaması ayrı. Yani birbirine karşı bir şeyler hissetme ihtimali olan ya da hisseden iki insanın bir araya gelişiyle alakalı ve o insanların sağlıklı bir ilişki yürütebilmesiyle alakalı o süreçler çok bence zorlu ve imkansızlıklar içindeymiş. Sadece buradan şu andaki günümüze gelene kadarki geçiş fazla hızlı ve fazla tepeden inme oldu bence. Ve bu da genel olarak içselleştirilemiyor gibi geliyor bana ya da ben içselleştiremiyorum bilmiyorum. Elbette zamanın ruhu tabii ki farklı şeylerin değişmesini zaten dikte etmiyor ama bir yerde de mecbur bırakıyor. Yani zamanın ruhunu yakalayamadığın noktada zaten köhnemeye başlıyor. Bütün zihinler de öyle. O noktada oradaki o geçiş çok hızlı olduğu için bence değer yargıları tam olarak oturmadı. Yani yanlışı yanlışla düzeltmek gibi ya da şartları değiştirirken oradaki o şartların çok hızlı değişimi bence insanların duygu durumlarını da bozmaya başladı. Mental sağlıklarını da bozmaya başladı ve sağlıklı ikili ilişki kurmak çok zorlaşmaya başladı. Herkes de bunu bu arada söylüyor. Yani bu sosyal medyada da hep konuşuluyor. Hep bir güven problemi var. Hep bir sınırsız seçenek ve düşük mesai, çaba yok, emek yok, bir gelecek beklentisi yok gibi bir noktaya çok çabuk evrildi. Yani bir aidiyet kavramı mesela ortadan kalkmaya başladı yavaş yavaş. Ben bunun yani teknolojinin evrimiyle insanların zihinsel evriminin arasındaki makas açıklığına bağlıyorum. Yani zihinsel olarak o bilinç seviyesi, farkındalık daha yavaş ilerlerken sosyal medya ve internet ve teknoloji diyelim biz ona bunu çok hızlı bir şekilde değiştirmeye çalıştığı için burada bir entegrasyon problemi olduğunu düşünüyorum.
Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani evet, o sosyal medyanın bir katalizör etkisi var ama esas problem oluşturduğumuz kurumlar, yapılar ve o kurumların ve yapıların bize dayattığı sosyal ilişki biçimleri. Çünkü bunu defalarca konuştuk. Sadece sevgililer için değil, bütün ilişkiler için. Yalnızlıkta aynı şeyi anlattık. Güven meselesini konuşurken, güven konusunda programda aynı şeyleri konuştuk. Streste aynı şeyleri konuştuk. Dolayısıyla ben orada bir sistemik problemin ve o sistemin bu tür insanlar yetiştirdiğine inanıyorum. Bireysel tercihlerimizden, insani içgüdülerimizden bağımsız olarak orada bir koşullanma olduğunu ve o koşullanmanın da bizi bu noktaya getirdiğini düşünüyorum. Oradan çıkabilenler var. Onlar biraz daha hayatı kendi tercihlerine göre yaşayabiliyorlar tabii ki ve dolayısıyla ilişkilerinde de daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar. Onu yapamayanlarsa ne yazık ki onlara ne verilirse onu yiyorlar.
Burada sanki bu katalizör etkisi ve az önce söylediğin buna göre hazırlanmış, buna göre yetiştirilmiş bir toplum mühendisliği var neticede burada. Sanki insanların derinliklerini kaybetmesine sebep olduğu, daha yüzeysel, daha primitif olarak.
Bunun bir toplum mühendisliği olması şart da değil. Sistem böyle olması üzerine kurulu olduğu için herhangi birisi bir mühendislik yapmasa da böyle olmak zorunda kalıyoruz. Yani o sistem bizi öyle yetiştiriyor çünkü.
Yani ben zaten toplum mühendisliğini o şekilde çok değerlendirmiyorum ya. Ya o bazen şey oluyor aslında. İşin nedeni değil, sonuçlarından biri oluyor ya da işte yan bonuslarından bir tanesi oluyor. Zaten öyle olunca öyle oluyor. Yani neden
Birileri
sonuç
oradan
ilişkisi yani?
çıkar sağlıyor.
Aynen öyle. Şimdi öyle bir gerçeklik var. Yani buradaki bu değişim insanları gerçekten mutlu etseydi zaten bunları konuşuyor olmazdık. Yani ben böyle düşünmezdim. Şunu söylerdim. Daha önceki döneme göre insanlar bundan 50 yıl öncesine ya da işte bu 50 yıllık periyottakine göre şu anda daha mutlular. İşte kendilerini daha iyi hissediyorlar. Daha sağlıklı ikili ilişkiler kuruyor gibi bir durum olsaydı zaten o zaman kayıtsız şartsız geçmiş dönemdeki bütün uygulamalar yanlış. Yeni dönemdekiler daha doğru, daha insani, daha insan doğasına uygun diye aslında düşünürdüm ve burada bir sorun olduğunu düşünmezdim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir nostalji kafasında falan değilim. Yani bu durumu romantize etme ya da işte yıllarca kavuşulamamış İşte Ferhat dağları deldi, işte Mecnun çöllere düştü falan kafasında değilim. Yani iki ilişkinin böyle bir şey olduğunu da zaten düşünmüyorum. Sadece burada yani bir kutsiyet atfetmeden insanların birbirleri için emek harcamış olmaları, birlikte kalabilmek için emek harcamış olmaları. Tabii ki burada birlikte kalmak istemeyen insanlar da birlikte kalmış olabilirler, zorunda kalmış olabilirler belli nedenlerden dolayı. İşte hani kadın erkek eşitsizliği, insanların eğitim durumları, para kazanma kabiliyetiyle alakalı. Ama ve lakin şu anda sanki şöyle bir durum var. Herkes çok fazla imkana en azından teorik olarak sahip. Pratikte de yapılabilirlikler var. Ve aslında daha özgürler, daha özgür de hissediyorlar. Bireysel olarak kendilerini daha güçlü, daha donanımlı, daha dış etkenlerden kendini bir şekilde koruyabilecek seviyede olduklarını düşünüyorlar. Ama genel olarak baktığımda dünyanın genel şartlarının haricinde konuşuyorum. Genel şartlardan dolayı tabii ki bir mutsuzluk vesaire var ama kimse yaşadığı ikili ilişkiden ya da yaşayabileceği ikili ilişkiden umutlu değil, mutlu da değil. Burada beklentiler tabii ki daha fazla artmış da olabilir. Yani tabii ki bu farkındalıkla da alakalı. Bir yandan da insanlar görüyor, izliyor, okuyor, bakıyor. Yani neler olabilir? Karşıdaki insandan neler beklenebilir? Bir ilişki bir insana neler verebilirle alakalı. Burada beklenti çıtası yükselmiş de olabilir. Bunların bazıları makul ve olabilir beklentiler. Bazıları da ütopik de olabilir bu arada. Yani oturup da işte bir romantik komedi kafasında olup da ikili ilişkinin böyle toz pembe geçeceğini düşünmek gibi hülyalarda olan insanlar da olabilir ama sağından solundan bakıyorum işte alt alta topluyorum sağlamasını yapıyorum insanlarla konuşuyorum bakıyorum gözlemliyorum. Genel olarak bir tatminsizlik durumu var gibi. İnsanlar hayattan beklediklerini bulamadıkları noktada ilişkilere daha büyük önem de atfediyor olabilirler bu arada. Yani bu da yan faktörlerden biri olabilir. Yani beklenti arttığı noktada da tabii ki bunun karşılanma ihtimali daha düşmeye başlıyor ya da hayal kırıklığı yaşama ihtimali de düşmeye başlıyor. Ama bir şekilde tam olarak açıklayamadığımız, tam olarak tanımlayamadığımız bir şekilde iki ilişkilerden genel olarak memnun değiliz. Yani bazen beklentilerin karşılanmamasından kaynaklı, yani karşıdaki insana atfedilen, bazen kendi içimizdeki boşluklarla alakalı, bazen kendi defektlerimiz, bazen karşı tarafın, bazen iki insanın uyumsuzluğu ile alakalı. Şimdi üstüne zaten ekonomik şartlar, durumlar, ikili ilişkinin maliyeti falan da devreye girdiği noktada, gittikçe arttığı noktada olaylar tabii bambaşka bir noktaya gelmeye başlıyor. Ben bunları bu arada söylerken illa işte işin evlilik boyutundan falan bahsetmiyorum.
Bu yılın ilk 5 programı için yaptığımız 2025'in kelimelerini tamamını sosyal medyadan çıkart, şeyden çıkart, ilişkilere koy. Körlük var, vicdani körlük. Eylemsiz merhamet var o ilişkilerin içinde. Çoraklık var, bir dijital durum var. Dijital vicdan da diyebiliriz ona yine. Tek tipleşme de var. Bütün ilişkiler birbirinin aynısı. Bütün ilişkilerde taraflar birbirlerine karşı bir vicdani körlük yaşıyorlar. Bütün ilişkilerde bir mutsuzluk var. Eylemsiz merhamette bunu çok konuşmuştuk. Kimse o olumsuz durumu değiştirmek için risk almak istemiyor. Onun sonuçlarına katlanmak istemiyor. Mevcut durum devam etsin. Ben mutsuz olmaya devam edeyim diyordu. Şey de yok. İlişkiye bir manevi yatırım da yok. Selvi boylum al yazmalım gibi olacak ama sevgi nedir? Sevgi emektir. Dolayısıyla o da olmayınca o ilişkide çorak bir ilişki oluyor. Böyle bir ilişkiden de herhangi bir mutluluk çıkması, bir umut çıkması, bir fayda sağlanması bence çok mümkün değil.
Şimdi demin konuştuğumuz kısımdan şöyle devam edeyim. Evlilik kurumuyla alakalı olan durum tabii ki yani farklı biçimlerde vakti zamanında tarihsel süreçte gelişmiş de olsa dünyanın genel konjonktürüne göre genel ekonomik durumlar, işte savaşlar, akımlar, ideolojilere göre farklı farklı süreçler de yaşamış olsa neticede hiçbir zaman aslında belli küçük farklılıklar dışında azalmamış, yok olmaya yüz tutmamış ve trend olmaya devam etmiş, ritüelleri devam etmiş aslında bir fenomen. Birçok süreç atlatıldıktan sonra benim gördüğüm, konuşmanın ilk başında bahsettiğim bu ticari ortaklık noktası yavaş yavaş evliliklerde bir kriter olarak ortaya çıkmaya başladı tekrar. Yani aradaki geçen süreçler içerisinde belli mecburiyetlerden belki tekrar tekrar ortaya çıkmış olsa da çok yakın bir zamana kadar yine aslında insanlar iki günün bir olunca samanlık seyran olur kafasıyla hareket ediyorlardı. Elbette bu da belki romantize edilmiş bir şeydi ve öyle olmuyordu ama şu anda içinde bulunduğumuz dönemde ekonomik şartlar zorlaştıkça aslında hayatı aileden ayrı bir şekilde yaşayabilmek ve bunu finanse edebilmek için bir mecburiyet haline gelmeye başladı. Öyle görüyorum ben. Ve insanlar bu gözle bakmaya başladılar. Yani ben hayatımı nasıl daha rahat bir şekilde geçirebilirim? Artık bir kaygı olarak ön sıralarda yer almaya başladı. Bu hiçbir zaman belki de ortadan kalkmamıştı ama bu kadar da ana gerekçe, temel motivasyon değildi bence. Yine sosyal evrim, zihinsel evrim noktasına gelirsek bu sefer de tersine bir şey yaşanmış oluyor ama hız gene yakalanamıyor. Yani insanlar netice itibariyle artık çok uzun zamandır duygularını açıkça ifade ederlerken, o hissiyatlarıyla alakalı daha yüksek farkındalık sahibi olurlarken ve artık ikili ilişkiyi tam anlamıyla duygulara entegre etmişken, şimdi yine çok hızlı bir şekilde ekonomik şartlardan dolayı oradaki hissiyatla hayatın gerçekleri yine birbiriyle uyuşmamaya başladı. Orada da yine makas açıklığı bence meydana gelmeye başladı. Bu durumda bence bir samimiyetsizlik yaratıyor. İkili ilişkilerin dinamiklerini sağlıksız bir şekilde ortaya çıkartıyor. Beklentiler çok başka, yaşananlar başka, o beklentilerin neticesindeki tatmin duygusu bambaşka. Çünkü hani hepimiz çok iyi biliyoruz ki maddi olan her şey tatmin edilene kadar önemlidir, değerlidir. Tatmin edilmeye başladıktan sonra yavaş yavaş değerini kaybeder ve bu kazanılmış bir hak haline gelir. Yani her ne kadar işte halimize şükredelim, çok kötü durumda olanlar var diye insan kendi kendine telkin de etse neticede bir hak kazanıldıktan sonra yavaş yavaş kıymetini kaybeder. Ta ki yok olana kadar. Eğer varsa bunun varlığı bir noktadan sonra bir insanı çok da mutlu etmiyor. Bununla ilgili çok fazla psikolojik ve sosyolojik araştırma test de yapılmış uzun vadelerde. İnsan içinde bulunduğu iyi duruma da kötü duruma da aslında çok kısa bir süre içerisinde adapte olabiliyor. Yani işte bu loto kazanan, piyango kazanan insanların mutluluk seviyelerini ölçmüşler öncesi sonrası diye. Yani bir senede, iki senede insanlar mevcut durumlarına adapte olup daha önceki dönemden kendini daha mutlu hissetmediğine dair çok fazla geri bildirimde bulunmuşlar. Ya bu da birazcık aslında beynin, zihnin hayata adapte olabilme ve kendi sağlığını koruyabilme çabasıyla alakalı aslında. Yani bizim çok hesapladığımız bir şey de değil. Velhasıl kelam bu noktada hayatın gerçekleri ile ilgili olan kaygılar artmaya başladığı noktada insanlar duygularından uzaklaşmaya başladılar gibi geliyor bana. samimiyetlerinden uzaklaşmaya başladılar. Ve ne olursa olsun elbette çok sağlıklı bir duygu olarak görmeyebilir birçok insan ama hani aşk dediğimiz şey, onun biraz daha olgunlaşmış ve farklılaşmış biçimi olan sevgi dediğimiz şey, işin içine hesap kitap girince yavaş yavaş aslında kıymetini, değerini, anlamını kaybetmeye başlıyor. Ve insana hissettirdikleri de o hesaplarla birlikte olduğunda o hesapların olmadığı duruma göre maalesef azalıyor ve bitmeye yüz tutuyor, tükenmeye yüz tutuyor. Ve bu da ilişkilerde hep bir giriş gelişme sonuç evresi yaşanmasına sebep oluyor. Yani başlangıçtaki o yüksek durum duygular, ondan sonra gelişme kısmında işte yavaş yavaş hayatın gerçekleriyle yoğrulma, sonrasında da sonuç bölümünde de ya devam eden ama mutsuz devam eden ilişkiler ya biten ilişkiler. Şimdi işte bu çocuk bölümünde sanırım konuşmuştuk evlilik boşanma sayıları falan. Hani etrafımıza birazcık baktığımızda zaten şuna çok net bir şekilde kanaat getirebiliriz. Evliliklerin sayısının artış hızı ve yaş ortalamasıyla boşanmaların artış hızı arasında bir fark var. Yani boşanma sayısı artmaya başladı. Evlenme yaşı da yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bu da aslında bu bahsettiğim mevcut durumların bir şekilde insanları etkilediğini gösteriyor. Yani aslında evlenmekle alakalı o motivasyon durumu da yavaş yavaş birazcık kaçınılan bir şey, özgürlüğü kısıtlayıcı bir şey ve mecbur kaldığım durumda biraz da maddi nedenlerden dolayı geçilmesi gereken mecburi bir evreymiş gibi. Bu hala tabii ki toplumun bazı kesimlerinde bir statü göstergesi olarak görülüyor. Ondan daha da önemlisi çocuk sahibi olmak isteyen insanlar bir şekilde bu durumu resmileştirmek istiyorlar. Ama bunların hiçbir tanesi özde insanları mutlu edecek şeyler değil. Çünkü kendi karar verdiğin şeyler değil, mecburen yaptığın şeyler ya da öğrenilmiş bir çaresizlik var orada ve ilişkinin yaşanma biçimiyle aslında insanın hani gönlünün, böyle çok romantize etmiyorum ama gönlünün istediği şey birbirinden farklı şeyler olmuş oluyor. Ve bu noktada da ne başlıyor? Her insanın eksik olduğu şeyi çok fazla gösterme ihtiyacı, paylaşımlar, gösteriş, o mahremiyetin bitimi, her anı paylaşma. Yani aslında orada da yine psikolojik olarak bunun karşılığı için şunu söylüyor uzmanlar. Bir insan kendi yaşadığı ilişkiyi, mutluluk durumunu, kendi şartlarını ne kadar fazla gösteriyorsa o konularda o kadar yoksun ve ilk önce aslında kendini ikna etmeye çalışıyor.
Ama hani şeydi, sevgi paylaştıkça çoğalıyordu. Yalan mıymış o?
Bu öyle bir paylaşım değil tabii ki. Bu hani insanlar görsün paylaşımı bu. Bununla ilgili Guy Debord'un Gösteri Toplumu kitabını, yani meraklı olanlar varsa şiddetle tavsiye ederim. Orada şöyle bir mevzu devreye giriyor. Bunu gösterelim, kendimizi de ikna edelim, insanları da ikna edelim. Çok mutluyuz. Çok iyi bir hayat yaşıyoruz. Standartlarımız yüksek. Güzel yerlerde geziyoruz. İyi yerlerde yemek yiyoruz. Güzel filmler izliyoruz. İyi kitaplar okuyoruz. Durumu aslında normal şartlar altında öyle hisseden insanlar için gereklilik değildir yani. Bunu göstermek istemezsin. Zaten bu gösterilebilir bir şey değildir. Yani bana mutluluğunu göster dersen işte Abidin Dino'nun mevzusu ortaya çıkar. En fazla bir resim çizilir. O da kendince o mutluluğu tasvirler. Ben buradaki bu gösterme güdüsünün tamamen eksiklikten kaynaklandığını ve bir yerden sonra işlerin çığırından çıktığını düşünüyorum. Yani sadece işin mahremiyet boyutu değil, artık bir noktadan sonra güvenlikle ilgili de bir sıkıntı çıkardığını ve aynı zamanda insanların kendilerine sanal bir dünya, ütopik bir dünya inşa ettiğini, olmasını temenni ettikleriyle olanların arasındaki farkı yavaş yavaş kaybettiklerini ve o dünya içerisinde yavaş yavaş kendi benliklerini yitirdiklerini düşünüyorum.
Evet, şöyle şimdi demin o yüzden 2025'in kelimelerine vurgu yapmıştım. Tam da bu yüzden. Bir yandan vicdanı, bütün bu ilişkilerde tarafların vicdanı diyor ki ben sevdiğim için birisiyle beraber olmalı. Ama bir diğer taraftan tercihlerini yaparken sevdiği ve keyif aldığı birisiyle olmak yerine ekonomik nedenlerle daha çok insanlar birbirleriyle olmayı tercih ediyor. Sosyal nedenlerle birbirleriyle birlikte olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla o ilişki bir sevgi ilişkisi olmaktan çıkıyor ve bir çıkar ilişkisi haline geliyor. O ilişki artık işte bizim manavla, bakkalla yaptığımız ilişki veya işveren çalışan ilişkisinden farklı bir ilişki haline gelmiyor veya iş arkadaşı ilişkisinden bir farkı kalmıyor. O noktadan sonra da zaten o ilişkinin kendisi ve özü bir muhasebe hesabına dönüşüyor. Ama vicdanın sürekli seni rahatsız ediyor bir yandan da. Diyor ki böyle olmaması lazım. Bu doğru bir şey değil. Bir şey 40 kere söylersen olur lafı o kadar içimize işlemiş ki. Onu sadece söylemekle kalmıyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz, videosunu çekiyoruz. 40 kere gösterirsem bu gerçek olur istiyoruz. O hayali yaşamaya çalışıyoruz hepimiz. Bu tabii uzun vadede çok ciddi başka psikolojik problemlere yol açıyordur diye tahmin ediyorum. Onu zaman gösterecek ama bizden sonraki kuşakta görüyoruz bunun etkilerini. Sen onu başka bir programda konuşuruz dedin ama bizden sonraki kuşak çok daha farklı bir mesele. Onlar için zaten artık aşk diye bir şey yok, sevgi diye bir şey yok. İlişki dediğin şey anlık bir şey. O an olur ve biter. Bu da mesela bana ilginç gelen bir şey.
Bireysellik mevzusuna geliyor işte aslında ve derinlik algısı tamamen yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Geçen bu arada bir yazı okudum. Ya bu zeka üzerinden konuşulmuş ama bence bu netice itibariyle hani zekanın da artık çok farklı biçimleri tanımlanıyor malum. İnsanların hayatı, sosyal ilişkileri vesaire birçok noktada çok farklı farklı zeka türleri de var. 1800'lerden beri yapılan ölçümlere göre pek çok farklı katmanlı ölçüme göre 1800'lerden beri ilk kez Z kuşağı kendi ebeveynlerinden zihinsel olarak daha geride çıkmış.
Tam onu düşünüyordum. Bütün bu çizdiğin ilişki tablosu böyle 21. 22. yüzyıla ait bir şey değil de sanki orta çağ anlatıyormuşsun gibi. Orta çağda ilişkiler böyleydi.
Evet.
Yani toprak sahipleri başka toprak sahipleriyle çocuklarını evlendirirlerdi. O toprak kaybı olmasın. Soylu aileler vardı. Şimdinin zenginleri diyelim ona. Onlarla birlikte olmak bir statü kazandırıyordu insanlara. Evli olmak bir statüydü. Tekrar böyle bir 15. 16. 17. yüzyıla geri dönmüş durumdayız bu anlamda. Bence bütün dünyada benzer bir şey yaşanıyor.
Yani şu andaki zamanın hızıyla düşünüldüğünde muhtemelen belki bir 10 senede bile çok büyük değişiklikler olacak bilmiyorum. Artık öngörmek de çok zor. Yani hani iki tane seçenek hep gözümün önüne geliyor. Bir tanesi hani daha da yüzeyselleşecek ya da bir yerde bir kırılma yaşanacak ve nasıl ki bazı süreçler tekrar geçmişe doğru dönüyor, tersine bir evrim yaşanıyor. Öyle bir şey yaşanıp tekrar normal fabrika ayarlarına belki bu sefer daha sağlıklı bir biçimde yani ne 50 sene öncenin abartılı imkansızlıkları ne şu anın bir şekilde insanı ayarlarını bozan görüntüsel ya da sanal da olsa imkanları ortadan kalkıp biraz daha sağlıklı bir noktada insanların en azından kendi özgür seçimlerini yapabildikleri ve daha mutlu hissedebildikleri ikili ilişkilere dönebilir yani ben öyle temenni ediyorum. Diğer senaryo çünkü zaten bayağı kötü görünüyor. Ama ona da olmaz diyemiyorum. Dediğim gibi ne olacağı belli değil ve herkes şu anda rüzgarda savruluyor. Artık hani bununla alakalı pek çok insanın zaten bir şeyi de yok. Savunma kalkanı da yok. Yani rüzgar nereden eserse o tarafa doğru gidiliyor. Trendler çok hızlı yayılıyor artık yani. Saniyede milyon tane trend yayılıyor. O yüzden de hani iyisini ben düşünmeyi temenni ediyorum. Çünkü hani öbür tarafta çünkü bir eşiğe gelindi gibi geliyor bana ya. Yani o yüzeysellik mevzusu da bir eşiğe geldi. Daha da yüzeyselleşilemeyecek bir noktaya doğru gidiyor. Ama işte bu ne zaman olur? Nasıl olur? Burada yine bir bedel ödenir mi? Orada arada bir kayıp kuşak olur mu? O kısımları gerçekten bilemiyorum. Çünkü dış şartlar da çok değişiyor. Yani olay sadece iki ilişkiler, sadece İnsan ilişkileri sadece psikoloji, sadece sosyoloji değil. İşin içinde ekonomi, siyaset pek çok parametre var. O yüzden de illaki hepsinin belli oranlarda etkisi olacaktır. Umarım iyi olur.
Ben daha bilim kurgu vari bakıyorum bu meseleye. Bu teknolojinin de ilerlemesiyle beraber artık ilişkilerin temelinde olan pek çok değişkenin ortadan kalkacağını düşünen insan ömrünün uzaması, üreme biçiminin değişmesi bir noktadan sonra laboratuvarlarda üreyecek insanlar gibi geliyor bana. Bir ana rahmi falan olmayacak.
Mümkün.
Dolayısıyla bu ilişki dediğimiz şeyin bütün yapısı da değişecek. Daha farklı bir hal alacak. Tabii ki böyle önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl için söylemiyorum bunu ama.
Ben biraz daha orta vade, daha uzun vadede olacak.
Daha uzun bir vadede, daha bilim kurgularda gördüğümüz gibi bir yapıya gidecek. Çünkü dünya nüfusuyla ilgili de çok ciddi tartışmalar var. Yani bundan daha fazla artarsa kaynakların yetmeyeceğine ilişkin. Hem onu kontrol altına almak için hem başka şeyler için geliştirilen bu teknolojik gelişmeler, bunlar için gerçekleşen teknolojik gelişmeler bütün bu ilişki dinamiklerini de baştan aşağı yeniden yazacakmış gibi geliyor bana.
Evet abi olabilir. Yani uzun vadede evet o da olabilir. Ben orayı şu anda hiç öngöremiyorum.
Yani işin sanal gerçek kısımlarına, robotlarına, androidlerine girmiyorum bile. Orası da çok hızlı ilerliyor şu an.
Evet abi. Yavaş yavaş kapatalım mı?
Yeter. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Aynen.
Hadi görüşürüz.
Kendine iyi bak abi.